Batu Ekrem Buray ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün aslında yine bulunduğumuz merkezden dünyanın bir başka ucuna gideceğiz. İngiltere-Türkiye ilişkilerini konuşacağız. Ama biraz geriden getireceğiz galiba. Osmanlı'dan başlamak üzere ilişkiler konuşulacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül bir ziyaret sebebiyle İngiltere'de sadece iki resmi ziyaret Cumhurbaşkanlığı, Devlet Başkanlığı seviyesinde senede İngiltere'de yapılırmış. Onlardan biri bu sene Sayın Abdullah Gül'ün ziyareti, Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle o kota doldurulmuş oldu. Şimdi merak ettiğimiz bir şey var. Tabii ağırlandığı yer, ikramlar, kullanılan porselenler, çalınan müzik, bütün bunlar aslında daha önceki bir ziyaretin sanki kopyası gibi. Biraz detay alalım mı sizden?
Evet. Şimdi İngiltere'yle münasebetlerimiz enteresan bir seyir takip ediyor. Tarihte çok zigzaglı münasebetlerimiz olmuş. İngiltere'yle münasebetlerimiz diğer devletlerin hepsinden daha geç tarihlidir. Fakat tarihimizde çok kalıcı izler bırakmıştır İngiltere ile olan münasebetlerimiz. İngiltere ile olan en eski münasebetimizi eğer sayarsanız Aslan Yürekli Richard'ın Haçlı seferlerine gelişidir. Ve Kudüs'te Selahaddin Eyyubi, bir Selçuklu kumandanı Selahaddin Eyyubi tarafından mağlup edilişi, Kudüs'ün geri alınışı, o zamanlara kadar dayanan bir münasebet var. Ve enteresandır, bu münasebetler de her zaman tarih kitaplarında hep ılımlı münasebetler olarak geçmiştir. Aslan Yürekli Richard'a mürüvvet göstermiştir Selahaddin Eyyubi, yani bir esir aldığı zaman bir hükümdar muamelesi göstermiştir. Dostane bir muamele göstermiştir.
Bu genel prensip zannediyorum.
Umumiyetle Şark'ta, evet. Müslümanlığı Türk muzaffer kumandanları tarafından umumiyetle tatbik edilen prensiptir. Çünkü harpte mağlup olana, galip olanın fazla cevretmesi mertlik ahkamından değildir. Zaten mağlup olmuş. Hı hı. Mağlup olana mürüvvet etmek galibi yükseltir şeref ve itibar bakımından. Ondan sonra uzun yıllar İngiltere ile bir münasebetimiz yok. İngiltere ile münasebetlerimiz 8. Henry devrine tarihleniyor. 8. Henry İngiliz tarihinin en enteresan, en egzantrik krallarından birisidir. Çok defa 7 kere evlenmesi ve hanımlarından 2 tanesini idam ettirmesi ve diğerlerini boşamasıyla meşhurdur. Ve İngiliz tarihindeki yeri de İngiltere'de Katolikliği yasaklayıp Anglikanizm adında yeni bir mezhep kurmasıyla tanınır. Bu Mavi Sakal namıyla anılan 8. Henry'nin çok evlenmesi filmlere, romanlara konu olmuştur. Ama bizim açımızdan ehemmiyete haiz olanı 8. Henry ilk defa Osmanlı Devleti ile münasebetleri başlatan hükümdardır. Devir Kanuni Sultan Süleyman devridir. İngiltere o zaman Avrupa'nın güçlü devletlerinden değildir. İspanya ve Fransa ve Almanya 3 devleti. Almanya derken Avusturya'yı kastediyorum. Yani merkezi Viyana olan Almanya. Fransa ve İspanya 3 devlet güçlüdür Avrupa'da. Portekiz'i de sayarsak 4 devlet. Onun dışındaki devletlerin pek esamesi yoktur. Hollanda sömürgeler kurarak palazlanmaktadır. Ama bu 3 devletin sözü geçmektedir. İngiltere henüz dünya siyasetinde rol oynamamaktadır. Avrupa'da da öyledir. Çok zengin değildir. Henüz bir filo kurmamıştır.
Sömürgeleri yoktur.
8. Henry Kanuni Sultan Süleyman'ın muvaffakiyet sırlarına, süperiyorite sırlarına merak sarmış. Osmanlı Devleti nasıl süper devlet oldu? Kanuni Sultan Süleyman nasıl ihtişamlı bir hükümdardır? Bunun sırları nelerdir diye. İşte burada İngilizlere muvaffak olmasının sırlarından birisi karşımıza çıkıyor. Merak, hiçbir zaman komplekse katıp olmadan, kendilerini çok beğenmiş olmalarına rağmen öğrenmek mevzubahisi olduğu zaman, hatta daha ami tabirle menfaat mevzubahisi olduğu zaman hiçbir gurura kapılmaz İngilizler. Muvaffakiyetlerinin en mühim sırlarından bir tanesi budur. 8. Henry bir heyet gönderiyor Kanuni Sultan Süleyman'a. Bu heyet bütün Osmanlı ülkesini geziyor. Bütün Osmanlı ülkesini aslında gezmiyor. İstanbul ve civarını geziyor. Bazı müşahidelerde bulunuyor.
Notlar alıyor.
Bunları rapor halinde hükümdara arz ediyor. Bu raporda neler var? Osmanlı toprak sistemi var. Osmanlı devlet adamları nasıl yetişiyor? Osmanlı medreseleri, mektepleri, marif sistemi ve Osmanlı hukuk sistemi, adliye sistemi ve en nihayet siyaset teşkilatı hakkında 8. Henry'ye bir rapor veriyorlar. Tabii ki o zamanki İngiltere küçücük bir ada, adanın da tamamı İngilizlerin elinde değil. Kuzeyde İskoçya Krallığı var, İrlanda henüz tam manasıyla ellerinde değil. Galler ellerinde ama tam manasıyla orada bir otorite kurmuş değiller. Küçücük bir İngiltere var, henüz müstemleke yok. Fransa ile savaşıyor, Avrupa'da bir yer alabilir miyim acaba? Avrupa'nın kuzeyi Fransa benim olabilir mi? Onun derdinde veraset harpleri sebebiyle. Bu arada işte bu rapor istikametinde 8. Henry tarihi bir karar veriyor. Bizim artık Avrupa'da işimiz yoktur. Avrupalılarla uğraşmak, onlarla mücadele etmek, Avrupa'dan toprak elde etmeye çalışmak abes bir şeydir. Burada bize bunu vermezler. Dünya çok geniş. Biz dünyada toprak aramalıyız.
Başkalarının ulaşmaya tenezzül etmediği
ve edemediği veya gidemediği yerleri biz almalıyız. Bunun için de ne lazım? Onu yapmalıyız. 8. en İngiliz tarihinde mümtaz kılan budur. Bu rapor istikametinde reformlar yapılmıştır İngiltere'de. Fakat bu reformların meyvesini Halefi, meşhur kraliçe 1. Elizabeth almıştır. İngiliz tarihinde krallığın yaklaşık 1000 küsur yıllık bir mazisi var. 9. asırdan bu yana İngiltere'de krallık ve İngiliz krallığı Büyük Alfred'den beri ki Kraliçe Elizabeth'in ulu atasıdır. O zamandan beri krallık var. Fakat bu krallık içinde enteresandır. En göze çarpan birkaç hükümdar ismi say deseniz en başta ilk isim hanımdır. 1. Elizabeth, Kraliçe Victoria ve bugünkü 2. Elizabeth İngiliz tahtının en mümtaz, en müstesna hükümdarlarıdır.
Bunlar aynı zamanda uzun süre tahtta.
Uzun süre tahtta kalmalarının da getirdiği bir neticedir. Hı-hı. Çünkü bir devre isimlerini vermiştir. Hı-hı. Kraliçe 1. Elizabeth ki Golden Age denilen altın çağın kurucusu sayılıyor ve malum Amerika'da bir devlet Virginia'nın ismini taşıyor. Bakire kraliçe hiç evlenmemişti, Kraliçe 1. Elizabeth. Ondan dolayı Virginia eyaleti keşfedildiği zaman ona adanmıştır. İşte bu asır aynı zamanda İngilizlerin Amerika'da da sömürgeler edinmeye başladığı zamanlardır. Kraliçe 1. Elizabeth Osmanlı Devleti'yle ilk defa ciddi diplomatik münasebetler kuran hükümdardır. Osmanlı Devleti'nden yardım istemiş. Gerek Akdeniz'de gerek Akdeniz dışında yeni kurduğu filonun rahatça, serbestçe dolaşımına imkan sağlamalarını istemiştir. Osmanlı hükümeti Fransa dost olmakla beraber Almanya ve İspanya'ya karşı, hele hele Fransa'ya çok karşı olan İngilizlerle iyi münasebetler kurmanın o zamandan Osmanlı Devleti için menfaatli olacağını, çünkü Osmanlı Devleti'nin siyaseti bunun üzerine kuruludur ki daha sonra İngiltere bu siyaseti devralmıştır. Hasımların hasımlığını devamlı muhafaza et ama sen her ikisiyle de iyi geçin. Hangisi güçlenirse onun yanında olursun ve diğerini ezersiniz. Onun menfaatleri senin de menfaatin demektir. Bu sistem İngilizler.
Bu sistemi devam ettiren İngilizler. Ülkeler var.
Tabii İngiltere devam ettirdi bunu. Şimdi İngiltere ile ilk dostane münasebetler, sefir gönderdi. Daha önceki daha gayri resmi bir münasebetti. 8. Henry zamanındaki münasebet. Kraliçe 1. Elizabeth bir sefir gönderdi. İşte sarayda ağırlandı. Notları elimizdedir. Hatta bir de ork göndermiştir ki bu ork Topkapı Sarayı'nda uzun zaman muhafaza edilmiştir. Padişah Sultan 3. Mehmet'tir. Şimdi 1. Elizabeth'ten itibaren artık Osmanlıların İngilizlerle bir paralel politika takip ettiğini görüyoruz.
Burada baskın taraf kim? Politikayı belirleyen?
Osmanlı Devleti'dir. Hı-hı. İngiltere'nin henüz...
Yani onlar bizim uyduğumuz şeklinde hareket ediyor.
Haraç veriyor. Mesela İngiliz gemileri Akdeniz'e girebilmek için Osmanlı Devleti'nin haraç veriyor. Osmanlı Devleti onu sulh devletinin, yani dost devletin gemileri olarak koruyorlar. İngiliz donanmasına yapılan bir saldırı, gemilerine, filosuna yapılan saldırı, Osmanlı'ya yapılan saldırıdır. Aynı Fransa gemileri gibi. Hı-hı. Bu imtiyazdan istifade etmişlerdir. İngiltere'nin bu asrı, bu 100 yıllık asrı fevkalade bir çalışma asrıdır. İngilizler muazzam bir donanma tertip etmişlerdir. Bu donanmanın bir kısmı ticaret filosudur, bir kısmı ise askeri donanmadır. Bu donanma sayesinde bütün denizlere hakim olmuşlardır. Tam o sırada zaten keşifler, ki bunun içinde İngilizlerin çok fazla payı yok ama istifade edenler İngilizler olmuştur. Bütün dünya hakimiyetini kurmuşlar. Osmanlı Devleti ile dostane münasebetler devam ediyor. Arada savaş yok. Avrupa ile müteahhit savaşılıyor. Almanlarla savaşlarımız hiç bitmiyor. Hatta müttefikimiz Fransızlarla bile savaşımız vardır. Fakat İngilizlerle 17. asırda hiç savaşımız yoktur. 18. asır artık İngiltere'nin Avrupa'da adını duyurduğu, Avrupa büyük devletlerinden birisi olarak ismini deklare ettiği bir devirdir. Osmanlı'yla münasebetler yine dostanedir. Çünkü henüz İngiliz politikası ile Osmanlı politikasının çatıştığı bir yer mevzubahis değildir. 18. asır artık İngiltere'nin süper güç olduğu devirdir. Napolyon'un yenilmesi üzerine 1815'te o sırada Türkler Rusya ile meşguldür. Rusya yeni yeni bir güç olma iddiasındadır ve en yakın devlet olan Osmanlı Devleti'ni yenerek bu başarısına imzasını atmıştır. İngiltere 1815'te dünyanın süper gücü olmuştur. Ondan sonra Osmanlı Devleti ile olan münasebetlerinde farklı bir sayfanın açıldığını görüyoruz. Artık İngiltere'nin dünyanın her yerinde müstemlekeleri vardır. Bu müstemlekeler henüz ticaret müstemlekeleridir ki bunların içinde en başta geleni Hindistan'dır. İngiltere Hindistan'a ciddi bir şekilde yerleşmeyi ummaktadır. Ve yavaş yavaş Osmanlı Devleti ile bu politikasını gerçekleştirecek şekilde münasebetler kurmuştur. Münasebetlerimiz yine kötü değildir. Hele hele İngiltere'nin başına geçen başbakanlar Osmanlı yanlısı bir politika takip etmektedir. Ne zamana kadar? Kırım Harbi'ne kadar. Kırım Harbi'nde görünüşteki dostane münasebetler doğruğa çıkmıştır. Tarihte hiçbir devlette bu kadar dostane bir münasebetimiz olmamıştır. Ruslarla olan savaşımızda İngiltere kalkmış kendi ülkesinde bize yardıma gelmiştir. Yanına da Fransa'yı ve İtalya'yı almıştır. Ruslar bu savaşta ağır bir hezimete uğramışlardır. Kırım Harbi diyoruz bu harbe.
Peki neden diye sormak lazım galiba evet. Arkasında.
Şimdi bu harbin sebeplerinden görünür olanı Rusya'nın Boğazlar ve Osmanlı ülkesindeki Ortodokslar üzerinde hakimiyet kurmasıdır. Esas sebep budur. Ve bu vesileyle Balkan ülkelerini karıştırmasıdır. Memlekete indirilen Eflak Boğa'dan. Harbin esas sebebi budur. Fakat harbin arkasında yatan başka sebepler vardır. Osmanlı ülkesindeki bürokratların çatışması. Şimdi 19. asır artık Avrupa devletlerinin hani derler ya avukat tutma, hakim tut. Avrupa devletlerinin Osmanlı ülkesinde kendi bürokratlarını destekledikleri devirdir. İngiltere Osmanlı ülkesinde güçlü bir bürokratı desteklemektedir. Mustafa Reşit Paşa. Karşı tarafta Ali Paşa, Fuat Paşa ise Fransızlar tarafından desteklenmektedir. Nedim Paşa Ruslar tarafından desteklenmektedir. Mithat Paşa tekrar İngilizler tarafından desteklenmektedir. Böylece arkasında çeşitli devletlere ve onların sefirlerine vermiş olan bürokratlar Osmanlı Devleti'nde dilediğini yapabilmektedir.
Şimdi bu durumu Osmanlı'yı anlamak için anlamak lazım aslında. Şimdi bugüne karşılaştırarak soralım ve Türkiye üzerinden uzaklaşarak soralım. Dünyada da böyle midir? Mesela Fransa'da ya da Amerika'da ya da Almanya'da bürokratlar arkalarına bir rüzgar alarak mı
hepsinde,
iş yaparlar?
Hepsinde öyledir. Fakat hepsi icabında bürokratlarını limite edebilir. Fakat Osmanlı Devleti'nin onları limite edebilecek gücü yoktur. Neden? Rusya çok ağır mağlubiyetler yaşamış Rusya'dan. Bu mağlubiyetler sebebiyle Balkanlarda mühim topraklarını kaybetmiş ve artık Türkler Avrupa'da yenilebilen, güçsüz bir devlet imajına bürünmüşlerdir. Ve bütün Avrupa devletleri, acaba biz Avrupa'nın içine kadar giren Türklerden ne koparabiliriz? Osmanlı Devleti'nin üzerinde neler yapabiliriz endişesine düşmüşlerdir. Hatta hasta adam sözü ilk defa o zaman ortaya atılmıştır. Çarnikola'nın sözüdür. Kollarımızın içinde bir hasta adam var. Mirası ise elimizdedir. İşte İngiltere'nin politikası bu hasta adamı öldürmemek, devamlı yaşatmak üzerine kurulmuştur. Bu devirde 19.
yani
asırda.
Yani ne iyileşsin de evet. Ölsün öyle mi?
İyileşirse bizi tehdit eder. İyileşmez ölürse bunun semereleri Rusya'ya
yarar.
Onun için biz Osmanlı Devleti'nin... Dolayısıyla İngiltere'nin 19. asırda Osmanlı sempatizanı gibi görünen, Osmanlı'yı destekler gibi görünen politikaların arkasında hep işte bu hasta adamı öldürmeme politikası yatar.
Kısa bir aradan sonra İngiltere ile biraz daha yakın tarihli ilişkilerden bahsedeceğiz. Bu ilişkilerin Cumhuriyet'e nasıl yansıdığını ve şimdiki ziyarette bunun devamını, meyvelerini, sembollerini nasıl görebileceğimizi detaylı bir bakışla yakalamaya çalışacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Profesör Doktor Ekrem Burak ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Biraz daha yakına geldiğimizde belki bugünkü ziyareti ve onun biraz son dönemde moda olan programlar gibi oldu ama şifrelerini çözmek anlamında belki bakmak lazım. Yakın tarihli en bildiğimiz ve aslında Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna da devam edecek ilişkilerin başlangıç noktasını.
Sultan Mecid Abdülmecid 1839'dur tahta çıkışı. İngilizlerle olan münasebetlerimizin farklı bir devreye girdiği padişahtır. Bu devrede zaten Sultan Abdülmecit fevkalade demokrat, modern bir Avrupa hükümdarı manzarası geçinir ve dünyanın en güçlü devleti olan İngiltere ile her zaman iyi geçinme siyaseti gütmüştür. Bu fevkalade zeki bir hükümdar olduğunu gösteriyor. İngiltere ile sıfır problem ve onun devri...
Bu onun her dediğini yapmak demek mi?
Bazen
yani
yapmak
İngiltere,
demek.
İngiltere öyle
şimdi şöyle,
midir?
Güçlüyseniz değil, güçlüyseniz karşılıklı taviz verirsiniz. Bu şöyledir, yani bir şirkette eşit ortaksanız menfaatleri eşit paylaşırsınız. Ama %60, %40 ise menfaatler %60, %40'tır. %70, %30 ise menfaatler %70, %30'dur. Siz güçlü bir devletseniz, en az İngiltere kadar güçlüyseniz o zaman menfaatleriniz %50, %50'dir.
O dönemdeki idareyi soruyorum, yani idare etme politikasını
şöyle,
soruyorum.
Şöyle, Sultan Mecid zamanında İngiltere'nin her dediği yapılmamıştır. Ama büyük ölçüde biraz da Reşit Paşa'nın tesiriyle İngilizlerin lehine fevkalade onlara müsaadekar bir politika vardır. Mesela ticarette İngiliz mallarının sıfır gümrükle Osmanlı ülkesine girdiği, Osmanlı mallarının gümrükle İngiltere'ye girdiği bir devreden bahsediyoruz ki diğer devletlerde böyle değil. Hatta diğer devletler sonra baskı yapıp o müsaadeyi kendilerine de çıkartmışlardır gibi Osmanlı sanayi için bir felaket olmuştur. Ama bunun müsbet tarafları da olmuştur. Biliyorsunuz insan üşüdüğü zaman çok hemen vücut kendisini korumaya alır ve o zamana kadar üretmediği muafiyet vasıtaları üretir. Osmanlı Devleti buna karşı hemen liberal ekonominin mahzurlarını bertaraf edebilecek bir yapı hasıl etmiştir. Bu da bugün Osmanlı ekonomisini, işte Türk ekonomisini bugün devam ettiren o canlılıktır. Yani buna mukavemet etmiş, bir serbest rekabeti doğurmuş. Bu ayrı bir meseledir. Hı hı. İngiltere'nin aslında zarar vermek isterken böyle bir faydası olmuştur. Osmanlı ekonomisini modern ekonomiye entegre etmiştir. Eğer İngiltere ile o anlaşma yapılmış olmasaydı, Balta Limanı anlaşması, hı hı, Osmanlı Devleti ve Türkiye'de bir yer olmazdı. Kesinlikle Türkiye tam bir müstemleke olurdu.
Evet. Halbuki o anlaşma negatif bir anlaşma olarak tarihe geçmiştir.
Yani negatif, hı, tarafları da var, müsbet tarafları da vardı. Yani tekel inhisar usulünü kaldırmasıyla serbest rekabetin ve halk teşebbüsünün önünü açtı. Halkın zenginleşme yolunu açtı. Bu bakımdan da müsbettir. Yani tek taraflı bakmamak lazım. Sultan Mecid devrinde Kırım Harbi oldu. Kraliçe Victoria Sultan Mecid'e diz bağı nişanı verdi ki bu Şark hükümdarlarından benim bildiğim ilk ona verilmiştir diz bağı nişanı. Ondan sonra Sultan Abdülaziz'e verildi, Atatürk'e verildi ve şu anda bizden başka kimseye verilmedi. Cumhurbaşkanlığında da sadece De Gaulle'e verildi Atatürk'ten başka. Çok fazla Cumhurbaşkanlığına, o da şeye alsın diye, kendilerine, Avrupa Birliği'ne alsın diye verdiler.
Bize niye verdiler?
Türkiye yeni bir Türkiye kuruluyordu.
Onur etmek için.
İngilizlerle düşmanlık üzerine kurulmuştu. O İngilizler o düşmanlığı bertaraf etmek için çok çeşitli argümanlar kullandılar. Yani Osmanlı Devleti zamanında, Sultan Mecid zamanında fevkalade iyi münasebetlerimiz vardı. Bu iyi münasebetlerin arkasında ama İngiltere Hindistan'ı işgal etmeyi becerdi. Bizi Kırım Harbi ile meşgul edip kendisi orada Hindistan'ı işgal etti. Fakat Sultan Mecid, hatta Sultan Abdülaziz ölene kadar Hindistan İmparatoru unvanını almadı Kraliçe Victoria. Ne zaman Sultan Abdülaziz öldü? Çünkü onlar öyle veya böyle popüler hükümdarlardı. Ondan sonra Türkiye'nin karışık bir devresinde Hindistan İmparatoru unvanını aldı. Sultan Abdülaziz abisinin açtığı yolda devam etti. Hı hı. Fevkalade iyi münasebetler kurdu. Hatta bir ara ekonomik sebeplerle Avrupa kamuoyunda ve Balkanlardaki isyanlar sebebiyle Avrupa kamuoyunda çok kötü olan Türk imajını, Osmanlı imajını düzeltmek için Sultan Abdülaziz seleflerinin tarihte yapmadığı bir teşebbüse girişti. İlk defa sefer maksadı dışında Avrupa'yı ziyaret etti.
Evet. İlk ziyaret ve fotoğraflar çektirmiş,
evet,
vesaire.
Çok muazzam bir
büyük
hadise.
Bir albüme de yol açmış.
Evet, yani Osmanlı padişahları bilhassa son zamanlarda olanlar hem çok iyi yetişmişlerdi hem dünya görüşleri ileri fazla, vizyonları geniş hükümdarlardı. Sultan Abdülaziz de her ne kadar Alaturka hükümdar bir imajı veriliyorsa da öyle değildi. Avrupa seyahati mesela Osmanlı Devleti'nin çehresini değiştirmiştir. Pek çok yenilikler postopulundan tutun da Danıştay'a, Yargıtay'a kadar hep bu seyahatin eseri olarak görülebilir. Sultan Abdülaziz'in bu Avrupa seyahati de zaten bir ilk olmak itibariyle de mühimdir. Sultan Abdülaziz İtalya, Avusturya, Fransa, Almanya ve İngiltere'yi ziyaret etti. Belçika'yı ziyaret etti. Her birisinde o zamana kadar Avrupa'da rastlanmamış bir sükse yaptı. Hiçbir hükümdarın, ki kendileri birbirine akrabadır malum, hiçbir hükümdarın diğerini ziyaret ettiğinde göstermeyen bir tantanaya, bir prestije, bir parlaklığa sebep oldu. Ve bu Osmanlı ülkesine fevkalade itibar kazandırdı. O zamana kadar neredeyse sıfıra inmiş olan Osmanlı hükümetinin itibarı Sultan Abdülaziz'in ziyaretiyle bir anda, şimdiki moda tabirle, tavan yaptı.
Tabii o zaman haberleşmenin arttığını, basının tabii, ufak ufak oluşmaya tabii başladığını
padişah şakacı, fevkalade sıcakkanlı, hükümdarlarla yakın ilişkiler kurabilen, bugünkü Avrupa'yı, hatta Amerikanvari hükümdarlardan birisiydi Sultan Abdülaziz. Yani böyle bir Hindistan padişahı gibi böyle sırmalı elbiselerle buz gibi duran birisi değildi. Ondan dolayı da Avrupa'da daha tabii bir şahsiyetti. Ondan dolayı Avrupa'da çok sevildi. Hatta öyle oldu ki Kraliçe Victoria'nın kızlarından birisini Şehzade Murad Efendi'ye vermek mevzu bahis oldu. Hmm. Şehzade Murad Efendi Sultan Mecid'in oğludur ve veliahtı o zaman. Çok yakışıklı, Avrupa'yı terbiyesi olan, Fransızcayı güzel konuşan, piyano çalan bir şehzadeydi. Avrupalıların büyülendiği bir şehzadeydi. Çünkü o zaman Avrupa aristokrasisinde bu derecede parlak bir veliaht doğrusu yoktu. Onun üzerine hatta Kraliçe Victoria'nın kızını verip İngiltere ile Türkiye, Osmanlı Devleti arasında farklı bir mecrada münasebetler kurmayı istediler. Burada maksat şuydu: İngiltere, Osmanlı Devleti'nin müttefiki olan devletler arasındaki Sultan Mecid zamanında Osmanlı Devleti düveli muazzama arasındadır, süper güçler arasındadır, 5 Avrupa devleti arasındadır. Birinciye getirelim İngiltere ile olan münasebetleri. Hı hı. Yani kraliçenin damadı padişah olacak. Bu Sultan Abdülaziz bunun doğuracağı mahsurları
ne olabilirdi?
Ne olabilirdi? İngiltere'nin Osmanlı Devleti üzerinde devamlı bir baskısı olabilirdi. Çünkü güçsüzdü Osmanlı Devleti, fakirdi. Hı hı. Bu şeyi kullanarak, ki şey de çok kibardı Sultan Mahmurat. Muhtemelen İngiltere hükümeti ne dese onu yapardı.
Peki tersi bir genel vali gibi mi?
Hayır, tersi düşünülemezdi. Dediğim gibi güç meselesi. Siz güçlü olsaydınız olurdu. Kayınvalide haddini bile otur dedi mi oturturdu. Ama o zaman güç icap ettiriyor. Yani iş güveysi bunu hiçbir zaman kayınvalidesine yapamaz. Hmm. Sultan Murat orada bir iş güveysi pozisyonda olurdu. O bizim bir nevi genel vali gibi olurdu Sultan Murat. Orada 5.
Yani
Murat.
Sanki şey gibi Osmanlı'nın fethettiği yerlere bıraktığı o yöreden
mahalli hükümdarlar gibi olurdu. Bunun mahsurları bellidir ama bunun konuşulmuş olması bile enteresandır. Sultan Abdülaziz'den sonraki münasebetlerimiz normal bir seyri takip etmiştir. Çünkü Sultan Abdülhamit malum biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin dağılan topraklarını toparlamak için Avrupa'daki milliyetçi cereyanların önünü kesmek için bir panislamizm, hilafet siyasetini ön plana çıkarttı. Bu siyaseti Sultan Mecid, Sultan Aziz de tatbik ettiler. Ama Sultan Hamid kadar ön plana çıkaran olmadı çünkü onun devrinde bazı şeyler oldu. Mısır'ın işgali,
zemin uygunluğuna.
Zeminden.
Ama tam tersi bir muhalefetle de karşılaştı. Hem içeride hem dışarıda.
Evet. İçeride alması gereken tedbirlere karşı hürriyetçilerin, münevverlerin, aydınların, Avrupa görmüşlerin, züppelerin, mürekkep yalamışların, siz ne derseniz de onların topluca, hepsi için, hepsi öyle demiyorum, onların muhalefetiyle karşılaştı ve bu muhalefeti başta İngiltere olmak üzere Avrupa devletleri, Fransa, hı
hı. En çok da İngiltere değil mi?
En çok da İngiltere destekledi. Bunlar bütün muhalefetlerini İngiltere'de rahatça yapabildiler, gazetelerini çıkartabildiler. Fransa ile beraber ama en çok İngiltere. İkincisi dıştaki muhalefet İngiltere'den geldi. Bu muhalefet artık tabii İngiltere'nin başında Benjamin Disraeli gibi Türk dostu başbakanların olmamasından da kaynaklanıyordu. Benjamin Disraeli samimi bir Osmanlı dostuydu. En azından Osmanlı ile iyi geçinmesini istiyordu ama Gladstone, ondan sonra gelen başbakanlar o politikayı takip ettirmedikleri gibi içinde Osmanlı Devleti'ne karşı husumeti duyanlar da vardı. Lord George'lar gibi. Şimdi Sultanahmet zamanındaki bu siyasete niçin İngilizler karşıydı? Çünkü Osmanlı Devleti'nin hilafet siyaseti demek dünya Müslümanları arasında bir itibar demekti. Halbuki İngiltere dünya Müslümanları üzerinde sömürge imparatorluğu kurmuş. İki itibar olmaz. Bir yere itibar etmeleri lazım. Londra'ya mı, İstanbul'a mı? İşte İstanbul'un itibarını yok etmek için İngiltere politikasını bambaşka bir mecraya çevirdi. O zamana kadar çeşitli bölücü akımları ve Vehhabiliğin kuruluşu gibi, Jön Türkler gibi bunları destekleyen İngiltere doğrudan bu hilafet politikasının aleyhine bir politika takip etti. Ve Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesine yol açan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuruluşunda onları destekledi. Fakat İttihat ve Terakki Cemiyeti ikiye ayrıldı. İngiliz ve Alman taraftarları olmak üzere. İngilizler görünüşte kazanamadılar ama içten içe hilafet siyasetini baltalamaya ve 10 yıl içinde zaten Osmanlı hilafetini yıkmaya muvaffak oldular. Şimdi bu son yüzyılda İngiltere ile Osmanlı Devleti çok bilfiil savaşmasalar bile Birinci Dünya Savaşı'na kadar hep bir antipatik, soğuk, negatif cereyanlar içinde münasebet devam ettirdiler. Sultan Hamid devri ondan sonra. Birinci Dünya Savaşı zaten bunun son darbesini vurdu. Sanki asırlardır savaştığımız ezeli düşmanımızmış gibi İngiltere
birikmiş
bir hınç oldu.
Evet, öfke varmış
yani,
gibi.
Türkler Kıbrıs'ın işgali, Mısır'ın işgali bunlara çok içerlediler. Ve Rusya'yı İngilizlerin desteklediğini düşündüler ki tamamen yanlıştı. Bir yandan da zaten Hindistan'dan, Afganistan'dan gelen haberler, Malaya'dan gelen haberler Müslümanları oldukça rencide etti. Bir de bu arada İngiltere ile zaman zaman iyi geçinen Fransa'nın işgalleri, Cezayir, Tunus, hı hı. Osmanlı amme efkarında hükümetinde İngilizlere karşı bir antipati doğurdu. Birinci Cihan Harbi mağlubiyetle neticelendi ki bu normal bir şeydi. İngilizler diğerleriyle beraber İstanbul'u işgal ettiler. Bu da İngilizleri İstanbul'da görüşümüz ikinci harpte. Fakat birincisinde müttefik olarak görmüştük Kırım Harbi'nde. Katibim Türküsü bile o zamanlar bir İngiliz alayının marşından ilham alarak yazılmıştı. Ama şimdi artık İngilizler sevilmeyen insanlar olarak başşehirdeydiler. 1919'dan 1923'e kadar 18'den 5 sene İngilizler bir fiil İstanbul'da kaldılar.
Bu işgal.
Bu işgaldi, evet. Bu İngilizlere olan antipatiyi daha da arttırdı. Halbuki İngilizler görünüşte
kötü
çok fazla...
Hayır,
kötü davranmadılar. Yani İngilizlerin öldürttüğü, takibi, öyle bir şey olmadı. Sadece İngiltere'ye karşı mukavemet kararı alan meclis azalarını ve eski iddiatçıları. Yani eski hükümetin, yani İngiltere'ye karşı savaş açan hükümetin mensuplarını,
Almanyalılarını
tevkif edip Malta'ya sürdüler. Pek çok Osmanlı da buna sevindi. Yani memleketi bu hale getiren iddiaçlara İngilizlerin ceza vermesini dinsizin hakkında imansız gelir dediler.
Evleri boşalttı, işgal
belli
etti.
Belli evleri boşalttı kendisine karakollar tayin etmek için. Sarayı boşalttı. Yani padişaha dediler ki efendim İngilizler sarayı istiyor Boğaz karakolu olarak. Tabii ki reddedeceğiz. Ne demek dedi ya, memleketi işgal etmiş dedi. Yani elbisenizi çıkarın dese oraya da vereceğiz dedi. Yani yapacak bir şey yok.
Ağır bir tablo.
Çok ağır bir tablo. Şimdi Van Mefkendi İngilizlere karşı çok büyük bir menfi.
Hala da devam eden
bir
bakış açısı.
Mi acaba? Geçenlerde bir anket yapılmıştı. Türkiye'nin düşmanı 10 devleti. Halk baktım birinciye Yunanistan'ı yazmış. İkinci Amerika, ikinci İngiltere
yok. Halbuki Yunanistan'la aramızdaki yani, ilişkiler halkını, belki.
Türk halkının tarihini ne kadar bilmediği, dünya politikasında ne kadar yanlış bir bakış açısı olduğunu ben o karneden gördüm. Şu anda İngiltere bizim düşmanımız değil elbette. 45'ten bu yana İngilizlerle çok iyiyiz. Hatta şu anda en iyi olduğumuz devlet İngiltere'dir. Sıfır sorun. Ama halkın belki bu kadar derinlemesine bilmesi beklenmez ama tarihi background'tan kimsenin haberi yok. Ermenistan var, Suriye var, düşmanlar listesinde Amerika var, İsrail var fakat İngiltere yok. Bu neyi gösteriyor? Bu İngiliz siyasetinin ustalığını gösteriyor. Düşünün, İngilizler Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmışlar, saltanatı yıkmışlar. Mustafa Kemal muhafaza etmek için direnmesine rağmen hilafeti kaldırmışlar. Arkasından Osmanlı Devleti'nin itibarını teşkil eden Irak gibi, Mısır gibi, Filistin gibi, Hicaz gibi yerleri işgal etmişler. Belki Hicaz'ı doğrudan işgal etmediler ama kendi adamlarını işgal ettirdiler. Bu Osmanlı Devleti'nin İngilizlere karşı bir antipati meydana getirdi. Fakat İngilizler bunu ustaca giderdiler. Nasıl giderdiler? Birincisi Yunanlıları Anadolu'ya saldırtarak.
Yani yakınımızda oyalanacak daha büyük bir düşman.
İngilizlerin derdi Yunanlara Anadolu'yu vermek değildi kesinlikle. Tamamen tek vermek istedikleri maksat düşmanlık imajını değiştirmekti. Muvaffak oldular mı? Evet oldular. Birinci listede Yunanistan var çünkü. Önce Sırpları teklif ettiler fakat onlar kabul etmedi. İkincisi de Atatürk devrinde ki Atatürk hasmı olan Enver Paşa'nın hilafına Germanofil değil Anglofildi. İngiliz yanlısıydı ve İngiltere süper güç olduğu için onun yanında bir politika takip edilmesi gerektiğini savunuyordu. Kurtuluş Savaşı'nda düşünün, İngiltere ile ilişkilerimiz görünüşte çok kötü. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın ağzından İngiltere'nin aleyhine en ufak bir kelime duyamazsınız. Hatta lehte kelimeler vardır. Düşün. Fransız İstanbul işgal altında olduğu halde Mustafa Kemal Paşa Ankara'da İngiltere aleyhine konuşmamaktadır. Niçin? Çünkü İngiltere'nin hesaplarını anlamıştır. Bilmektedir büyük ölçüde. Bu hesaplarla nasıl hareket edilebilir?
Buradan enkarlı nasıl çıkarızın hesabındalar.
Evet, neticede Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da münasebetler fevkalade iyi olmuştur. Ve Lord Percy'nin teklifiyle Mustafa Kemal Paşa'ya bir araba, bir dizbağ nişanı verilmiştir. Hatta bu dizbağ nişanı İnönü ile Atatürk'ün arasında açılmasına sebep olmuştur. Fakat İngiltere üniversiteleri Atatürk'e fahri doktora vermeyi reddetmişlerdir. Diktatör olarak görüyoruz biz ona fahri doktora ve hükümet buna nüfuz edememiştir. Şimdi ondan sonra münasebetlerimiz İngiltere'yle hep iyi oldu. Hele 45'ten sonra sömürgeler dağılınca artık böyle bir derdi olmadı İngiltere'nin ve Orta Doğu'ya yöneldi. Türkiye'yi hep destekledi İngiltere. Niçin? Orta Doğu'daki hakimiyetini Türkiye vasıtasıyla devam ettireceğini düşündü. Ve bunun için zaman zaman mesajlar vermeyi de ihmal etmedi. 2008'de Kraliçe buraya geldiği zaman ben o zaman da yazmıştım. Kraliçenin her hareketi, attığı her adım mesaj taşıyordu. Bursa'ya gidiyor Kraliçe. Bursa'da Çelebi Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret ediyor. Orada Kur'an-ı Kerim dinliyor. Bunlar birer mesajdı.
Ne mesajıydı?
Mesaj şuydu. Evet. Bursa Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yerdir. Çelebi Sultan Mehmet, bakın Osman Gazi'ye gitmedi. Çelebi Sultan Mehmet Osmanlı Devleti dağıldıktan sonra onu tekrar toparlayan devletin ikinci kurucusu olarak.
Yeni bir toparlanma işaret ediyor?
Yani İngiltere'nin demek istediği şu. Türkiye'yi biçiren rol, bakın Abdullah Gül'ün bu ziyaretinde de Sultan Abdülaziz'in kaldığı yerde kaldı. Onun ağırlandığı yerde ağırlandı.
Aynı porselende
ikram edildi. Aynı marşlar çalındı. Bu ne demektir? Abdullah Gül o tabii ki Osmanlı padişahı değil. Tabii ki Osmanlı Devleti'nin tekrar ihyası mümkün değil. Bütün müesseseleri çünkü Osmanlı Devleti tarihe karışmıştır. Ama misyon aynı misyondur. Bulunduğunuz şimdi bütün dünya sizi Osmanlı Devleti'nin varisi olarak görüyor. İngiltere, İngiltere İmparatorluğu'nun Rusya'yı Rus Çarlığı'nın varisi olarak gördüğü gibi. Sizin bu coğrafyada diyor bazı vazifeleriniz var, misyonunuz var. O da nedir?
Peki hakları mı, sorumlulukları mı hatırlatıyor?
Her ikisini de. Her ikisini de. Yani hakları da söyleyerek mükellefiyetleri.
Yani bunları yaparsan bu haklara ulaşırsın.
Tabii yani İngiltere elbette ki hiçbir devlete cemile sunmaz. Yani şunu demek istiyor ki senin burada bazı mesuliyetlerin var. Sen Osmanlı Devleti'nin halefisin, Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu senden sorulur. Bunun semerelerini de sen alacaksın. Büyük devletlerden olacaksın, itibarlı olacaksın. Biz ama sana şimdi, kıymet vereceğiz. Ekonomin şimdi düzelecek, sosyal refahın artacak, ülkende demokrasi kurulacak. Bütün bu devletler ama sana bağlı olacak.
Kumandayla sağlanabilecek şeyler mi? Şimdi bakıyoruz mesela ülkemizin doğusunda, güneydoğusunda, Akdeniz'in batısında çok Akdeniz'in doğusunda ciddi problemler var.
Problemleri çıkaran kim?
Kuzeyinde.
İngiltere, tamam, Amerika,
ama işte
Almanya.
Ama onu söylemeye çalışıyorum. Önce bir problem çıkartıyorlar sonra da gel sen çöz diyorlar.
Aynen.
Neden?
Güçlü devletler böyle yapar. Şimdi güçlü devlet diyor ki bu problemi bitirmesini istiyor musun? Evet. Bak ben sana yardım edeyim o problemi çözmende diyor. Ama sen de benim bazı taleplerim var onlara diyor bana diyor yardımcı ol bu konuda. Hayır ben kendim çözerim dersen buyur diyor. Ve çözemiyorsun.
Daha da karıştırıyor hatta.
Ondan sonra gerek yok zaten o bir kere iş karıştı mı o düzen. Ama ondan sonra siz anlaşırsanız ki bir ara bu politikayı takip etti Türkiye. Biliyorsunuz doğuda problemler bitti. Elebaşı yakalandı, teslim edildi. Fakat Türkiye sonra tekrar yan çizince tekrar eskiye dönüldü. Şu anda Türkiye tekrar eski politikasına dönüyor. Anlaşma politikası. Ve yakın bir zamanda bakın bütün Orta Doğu uzaktan kumandayla hizaya getiriliyor yavaş yavaş. Yani Anglo-Amerikan, Anglo-Amerikan lobisinin istediği şeyler yavaş yavaş oluyor. Almanya ve Fransa siliniyor. Rusya zaten daha önce buralardan silindi.
Şimdi Avrupa, Balkanlara ve Avrupa'ya bakalım. Ekonomik anlamda hem Balkanlar hem Avrupa gerçekten çok büyük bir sıkıntı içinde.
Avrupa'yı zor duruma düşüren Amerika'dır.
Evet, bugün
Amerika'yı hiçbir, çünkü Avrupa Birliği demek Almanya ve Fransa demektir. Şu anda Amerika'nın hasmı Almanya ve Fransa'dır.
Fransa Amerika ile el sıkıştı bugün.
İşte el sıkışma şu demek. Başındaki adam Amerika'nın oraya getirdiği bir adamdır. Merkel de Sarkozy de biliyorsunuz Amerika'nın desteklediği adaylardır. Amerika ile iyi geçinme politikasında olan ama devletin bir de umumi politikası vardır. Yani benim söylemek istediğim Amerika hasımlarını kaleyi içeriden fethetmek suretiyle bertaraf ediyor. Avrupa Birliği'ni güçsüz devletleri sokup Avrupa Birliği'ni mali zaafa uğratarak İngiltere gibi müttefiklerini sokup içeride Truva atı yaparak bir yandan Fransa'nın Almanya'nın başına kendi desteklediği adayları geçirerek devlette bir ikilik bir tezat meydana getirerek Avrupa Birliği'ne darmadağın etmeye muvaffak oldu.
Avrupa Birliği diye bir birlik kağıt üzerinde
yok,
var ama uygulamada
10 senedir Avrupa Birliği diye bir birlik yok fiiliyatta. Resmen var fiiliyatta yok.
Biz hala girmeye çalışıyoruz olmayan bir yere.
Bizim girmeye çalışmamızın sebebi farklı. Türkiye'de
Hırs mı yaptık?
Biraz prestij meselesi, hırs meselesi. Biraz da Türkiye'de demokrasiye geçiş, insan hakları, liberal ekonominin kurulması, insan hakları biraz ağırdan gidiyor. Yani Avrupa Birliği'ne girilirse
biz bunu kullanıyor muyuz yani aslında Avrupa Birliği istiyor da Avrupa Birliği'nin geçiş sürecinde
Türkiye'de,
bunlar gerekli mi?
Türkiye'deki münevverler, Türkiye'nin iyiliğini isteyenler Avrupa Birliği sayesinde bunların kurulmasını istiyorlar. Avrupa Birliği çok da lazım değil. Hiç değilse Avrupa Birliği'nin hatırına bunlar kurulur da Türkiye rahat nefes alırlar. Yani Türkiye'deki münevverlerin
derdi. Daha çok karışmadı mı ortalık?
Dünya her zaman öyle karışır. Ama masonların bir sözü vardır. Orada abro kaos derler. Bizde de bunun karşılığı sular bulanmadan durulmazdır. Ortalık biraz karışmadan durulmuyor. Balkanlarda Amerikan'ın ağırlığı vardır biliyorsunuz. Kosova'ya müdahalesiyle. Kafkasya'da, Gürcistan'da.
Şimdi mesela Kosova'da yeni bir Sırp devleti kuruluyor.
O anlaşmalardır onlar. Rusya ile anlaşmalar. Rusya'nın belli politikalara evet demesi için Amerika Rusya ile anlaşma yapar. Mesela Irak'a girmek için Çeçenistan Amerika'ya karışmam dedi ben Çeçenistan'a. Çeçenistan Rusya bindi. Irak'a karışmadı. Hı hı. Şimdi muhtemelen yeni planlarda Amerika ile Rusya arasında bir anlaşma var ki Kosova'da bir Sırp. Ama Kosova'da bir Sırp devleti kaçınılmazdı. Çünkü Kosova'da hatırı sayılır bir Sırp nüfus var. Hı. Yani o baştan doğru düz çözülemedi o problem.
Bu önümüzdeki hafta belki konuşuruz
İnşallah.
Bunun devamını, sembolleri İnşallah. Çözmeyi birlikte devam ederiz. Çok teşekkür
ben
ederim.
Teşekkür ederim.
Profesör Doktor Ekrem Burak İkinci'yi uğurluyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere.